Hayatın sesleri.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındayız sevgili dinleyenlerimiz. Programı Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar birlikte hazırladı. Sesimizi sizlere Recep Özdem ulaştırıyor. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Güler. Yine merhaba diyoruz. Bizlere ulaşmak isterseniz telefonlarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21. E-posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram adreslerimiz ise Hayatın Sesleri.
Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler. Olsun bana seninle geçen yıllarım yeter. Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler. Olsun bana seninle geçen yıllarım yeter. Nasıl olsa her şey zamanla sonu yok mu? Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu? Çok mu küsecek kadar çok mu küsecek kadar çok mu?
Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Aylin Tarcan stüdyomuzda, hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Merhaba.
Merhaba. Merhaba.
Şimdi biz bebeklerde nasıl oyun oynanmalı, bebeklerle biz nasıl oyun oynamalıyız, bunu konuşacağız bugün. Ama öncesinde Hayatın Sesleri programına gelmiş olan bir mail var. Onu yanıtlamanızı isteyeceğiz. Mehmet Demirel adlı dinleyicimiz, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor kendisi ve hep bizi de dinleyen bir vatandaşımız. Diyor ki çok eskiden bebekleri çok sıkı sıkı bağlarlardı. Sadece yüzü açıktı. O sistem değişti diyor. Şimdi o sistemle bugünkü sistem arasında ne gibi bir fark var? Acaba hala öyle saranlar var mı bebekleri diye de merak etmiş.
Kundaktan bahsediyor.
Kundaktan bahsediyor.
Evet. Evet, bebekler çok uzun yıllar kundaklanırdı. Herhalde o günün koşulları nedeniyle o daha ergonomik bir şeydi. Çocuğu öyle taşımak, öyle korumak ya da öyle inanılıyordu belki. Ama aslında çocukların fizyolojik duruşuna aykırı bu tutma şekli veya bu bağlama şekli. Fizyolojik duruşu çocukların aslında eklemleri gövdeye yakın, merkeze yakın, bükülü eklem. Kolları ve bacakları dümdüz açık durmuyor. Gövdeye yakın bükülü. Anne karnında da öyle değil midir? Hafif böyle C şeklinde.
Evet.
Merkeze yakındır bebekler. Yani çocuğun kas ve hareket sistemini destekleyen duruş merkeze yakın, kollar, bacaklar bükülü duruş. Kundak bunun tam karşıtı bir tutma şekli.
Evet.
Ve de sarma şekli. Evet, kollar, bacaklar iyice açılıyor, geriliyor. Ve de bunun özellikle kalça eklemi üzerine olumsuz etkisi biliniyor. O yıllarda gelişimsel kalça çıkığı dediğimiz şeyi çok sık görürdük kundak yıllarında. Çünkü hafif fizyolojik postür kalça ekleminin o kıkırdak halinden kemik haline geçerken doğru gelişmesini destekliyor. Bükülü olması eklemlerin. Ama eklemler açık olduğu zaman o kıkırdak kemikleşirken kalça kemiği eklemin dışında kalabiliyor. Ve de önemli yürüyüş, duruş sorunlarına neden oluyor. O nedenle bir kere hiçbir şekilde kalça eklemini düzleştirecek şekilde sarmıyoruz bebekleri.
Evet, bir de yarım kundak vardı.
Yarım kundak da bacakları sarar, kolları serbest bırakırdı. Evet. Ama şimdilerde aslında belki bilinmesi ve konuşulması gereken bu ki ilk 3 ayda bebeklerin bir irkilme refleksi var. Hatta 5 aya kadar uzuyor. Herhangi bir ses, hareket, ışık bebeklerin irkilmesine sebep oluyor. Bu irkilme kollarını bacaklarını açıp sonra tekrar kapatma şeklinde ve de bilinçli bir davranış değil. Sesle uyarılmış bir şey. Aynı refleks çekiciyle dizimize vurmuşuz gibi.
Evet.
Ve de bu irkilme davranışı aslında çocukların mesela güvenlik alanını da zorlayan bir şey. Çünkü hep düşüyormuş duygusu oluyor. Özellikle ilk 2 haftada. 2 haftadan sonra buna alışıyorlar ama o nedenle şimdilerde aslında kollarını bacaklarını gövdeye yaklaştıran ama gene de bükülü tutan ve de bacaklarını düzleştirmeyen bir tür sarma yöntemini, bir tür kundağı kullanıyoruz. Kendini ama daha güvende ve yakın hissetsin. Evet. Kucakta gibi hissetsin. Anne karnında gibi hissetsin
daha
diye.
Daha bir profesyonelce yaklaşım
yani
var.
Kolları bacakları uzatarak değil, gövdeye yakın tutarak ve bükülü tutarak, göğsün üzerinde sarmalayarak ve de uyku öncesi mesela, emme öncesi daha dingin, sakin olup daha uzun uyuyabilmesini sağlamak
yani
için yapıyoruz bunu.
Yani sürekli kundak değil ama hani böyle bir şey yapılabilir ama şimdi...
Ama o eski kundaktan farklı bir kundak bu. Tamamen evet. Duruş olarak. Yani sarıp sarmalamıyoruz, sabitlemiyoruz.
Evet.
Ama
böyle bir öneriniz herhalde bir hemşire ile galiba bilen birileriyle
evet,
bu...
Evet, öğretiyoruz. Buna her çocuğun bu kadar ihtiyacı olmuyor. Bu irkilme bazı çocuklarda daha belirgin oluyor. Ve de uykusunu, beslenmesini, o ilk 3 ayda dünyaya uyumunu daha çok etkiliyor irkilme. Özellikle o çocuklara öneriyoruz.
Evet.
Ve de onu tarif ediyoruz anneye nasıl yapacağını.
Peki geçelim bugünkü konumuza Sayın tamam. Tercan. Şimdi dedik ki bebeklerle biz nasıl oyun oynamalıyız? Genellikle bebeklik dönemi 0-3 yaş olarak bilinir. Şimdi biz nasıl oynayacağız 0-3 yaş grubuyla?
Evet, hani oynamak istesek de. Oyun çok önemli tabii. Bir kere bebekler için. Çünkü onların hayatı öğrenme yolu oynamak. Yaşam deneyimi edinme yolu oynamak. Yaptıkları bir şeyi pratik yapma yolu oynamak. Ve de hareket etme yolu oynamak. Yani mutlaka çocukların oyun oynaması gerekiyor. Ve de doyana kadar sonsuz oynamaları gerekiyor. Ve bizim de onları desteklememiz gerekli alet, edevatı, gerekli alanı, gerekli oyuncağı yeri geldiği sağlamak zaman gibi sağlamamız gerekiyor. Ve de zaman zaman da onlarla birlikte oynamamız gerekiyor. Ki onlar da bizi öğrensinler ve tanısınlar. Paylaşmamız gerekiyor oyunu. Ve de bu ilk 3 yaş, ama ilk 3 yaş hep aynı bir yaştı. Yani ilk 1 yaş farklı bir dönem. Daha bebek dönem. O dönemde oyunlar farklı. Mesela daha önce de bir programda konuşmuştuk. 3 ay gibi uzanmaya başlıyorlar. Oyun halılarıyla oynuyoruz. 6 aydan sonra oturmaya başlıyorlar. Bakış açıları değişiyor. 9 aydan sonra 3 boyutu algılamaya başlıyorlar. Küpler, iç içe geçen bardaklarla oynuyoruz. Ama bir yaştan sonra hareketlendikleri bir dönem, yürüyebildikleri, oturabildikleri, tek tük kelimelerle de olsa konuşabildikleri, şarkı söyleyebildikleri, bizimle ilişkiye girebildikleri, dans edebildikleri bir dönem. İkinci yılın oyunları daha farklı. Üçüncü yılın oyunları da daha farklı. Üçüncü yılda bir duygu dilleri gelişiyor. Daha kavramsal algıları daha iyi oluyor. Üçüncü yıl daha da farklı bir dönem.
Hızlı bir
Hızlı değişim dönemi. Evet. Aslında belki de her ay veya her 2-3 ayda bir oyunları da çok değişiyor çocukların. Evrim geçiriyor neredeyse.
Kız erkek çocuklarının farklı oyun alanları ve oyun belki oyunda kullanılan aletler ya da oyuncaklar daha mı farklı olmalı? Yoksa böyle bir ayrıma gerek yok mu?
İlk yaşlarda birbirine yakın aslında. Öncelikle aslında hayatın içinde tutmak lazım çocukları. Çünkü öğrenme, oynama, yaşama çocuklar için birbirinden ayrı şeyler değil. Yani bizim iş diye yaptığımız şeyler onlar için oyun. Onları çok bunlardan uzak tutmamak lazım. Bizim dışarı çıkıp gezmek dediğimiz şey onun için oyun aslında. Ve kendi yaptığımız, kendi yaşamımıza kattığımız şeyleri onlarla paylaşmak da önemli bu açıdan aslında.
İlk defa öğreniyorlar çünkü her şeyi.
Çünkü her şeyi ilk defa. Ve de oynayarak deneyimliyorlar, pratik yapıyorlar, tekrar tekrar yapıyorlar. Her seferinde yeni bir şey katıyorlar dağarcıklarına. Onlar için çok önemli bir şey oyun her zaman. Farklı mı kız ve erkek çocuklar için? Ya ilk 2 yaşta çok farklı değil galiba. Sonra yani çocuktan çocuğa fark ediyor. Her çocuğun ilgi alanı farklı olabiliyor. Bazı çocuk daha mekanik oyuncaklar açıp kapayarak oynuyor. Bazısı vurarak atarak oynuyor. Bazısı doldurarak boşaltarak oynuyor. Çocuktan çocuğa fark ediyor ama ilk yaşlarda kız erkek çok fark etmiyor aslında oyuncaklar ve oyunlar açısından. Bence.
Çok da fark etmiyor diyorsunuz. Peki biz diyelim ki onların oyunlarına dahil olmak istersek. Orada alanı hazırladık, oynuyorlar ama bazen kabul etmeyebilirlerdi dahil olmanızı.
Veya yönlendirebilirler. Sen şöyle yap, sen böyle oyna diyebilirler.
Bazen de hani çocuklara da çok fazla oyuncak almayın da diye öğütler aslında uzmanlar. Ne kadar yerine getirebiliyoruz bunu tabii bilmiyorum ama daha çok zeka geliştirmeye yönelik oyuncakların alınması ve verilmesi tavsiye edilir. Bu hep böyle mi olmalıdır, yoksa dediğiniz gibi hayatın içinden oyuncaklar daha mı iyi? Çünkü ben hatırlıyorum, kızıma oyuncak aldığımızda o tencere tavayla oynamayı tercih ediyordu mutfaktaki.
Bizi taklit ediyorlar çünkü toz beziyle toz almak onlar için güzel bir
oyun. Yani orada oyuncakları dururken açıkçası hani onlarla oynamayı tercih ederlerdi. Gelirdik bir bakardık, bütün tencere tava ne varsa salona taşınmış, orada onlarla oynar bulurduk yani.
Evet, bu önemli bir konu. Bence burada bu bir fırsat. Yani bizim yaptığımız işleri, bizim gibi yapmaya çalışmalarını görmek ve de bunu bir oyun olarak yapmalarını izlemek bir fırsat. Çünkü çeşitlendirmeyi öğretebiliriz beyinlerine. Yani her zaman yaptığımız gibi değil, bir işi bir başka şekilde yaparsak alternatif bir bakış açısı ya da yöntem öğrenir. Ertesi gün bir başka şekilde yaparsak. Yani çeşitlendirme onun zihninde yeni yollar açacaktır. Yeni örümcek ağı gibi zihin ve de bir yol daha aktifleşecektir en azından. O nedenle bu tür durumlarda mesela her zaman sildiği yüksekliği biraz daha aşağıda tozunu alabilir. Veya her zaman kullandığı kepçe tencereyle değil, daha farklı bir materyalle daha farklı sesler çıkartabilir. Ve de bu çeşit, yani her şeyde, günlük hayatta yaptığımız her şey çeşitlendirmeyle oyun haline gelebilir. Bu sefer bunu şöyle yapabilir miyiz diyebiliriz mesela. Ve de bu onun için uzun dönemde alternatif düşünme, alternatif davranma, bir çıkmaza girdiğinde bir tür çözüm yaratma yöntemi olarak, yaşam becerisi olarak onun hayatına katkı sağlayacaktır örneğin.
Evet, bu aslında çok önemli. Tabii hani kız çocukları belki böyle şeylerle oynarken, işte dediğimiz gibi elbette ki oyuncaklarla da oynuyorlar ama evdeki kullandığımız eşyalarla oynarken erkek çocukları da belki çok daha farklı eşyalarla, hani oyuncakların dışında oynuyor olabilir.
Benim iki oğlum var. Evet. Hepsi de toz aldılar. Hepsi de tencere tabak. Çünkü bizi kimi görüyorsa onu taklit ediyor.
O değişmiyor yani.
İlk evet. Yılların öğrenmesi aslında biz ne yapıyorsak onu yapma. Şimdinin çocukları örneğin daha 6 aylık touchpad kullanabiliyorlar telefonlarda.
Görerek evet, öğreniyoruz çünkü. Aslında o var ve bunu biz sıklıkla internette de görebiliyoruz ama elbette teknoloji çok güzel, hani olması gereken şeyler bunlar ama bir de onun zararlı yönleri var. Yani çocukların, hani 6 aylık çocukların öyle bir iPad'le oynarken değil mi?
Yok, şunu radyasyona
maruz kalmaları.
Mesela biz televizyon kumandasıyla ya da telefonla meşgulsek onların gördüğü o olduğu için taklit ettikleri de o olacaktır.
Evet.
Aslında biz daha üretken, daha eylemci bir hayat sürdürürsek, daha eyleme dönük bir hayat sürdürürsek, oturup telefonla, bilgisayarla yaşamak yerine onlar da onu öğrenecekler tabii ki. Biz daha spora yatkın, daha dışarıda işte doğanın içinde bir hayat seçimi yaparsak onlar da onu görecekler tabii ki.
Bunlar aslında çok önemli. Demek ki bizim seçimlerimiz elbette ki çocuklarımızı etkiliyor. Peki zeka geliştirici oyunlar için ne dersiniz?
Bu zeka geliştirmek değil de her dönemin bir gelişimsel atlama noktası var. Örneğin 9 ay 15 ay arasında 2 boyutla 3 boyutu birbirinden ayırmaya başlıyor. Bir çocuk fotoğrafıyla bir çocuğu birbirinden ayırmaya başlıyor. Veya bir oyuncağın resmiyle oyuncağın kendisini birbirinden ayırmaya başlıyor. Ve de mekanları algılamaya başlıyor 3 boyutlu olarak. Bu dönemde onu öğrenmesini destekleyen oyunlara önüne koyuyoruz tabii ki. Mesela iç içe geçen bardaklar bunu öğrenmelerine yardım ediyor. Üst üste konan küpler, yaşlarına uygun legolar, üç boyutu algılamayı öğretiyor onlara. Örneğin 1-2 yaş arasında bu beş duyularıyla ilgili beş duyularını daha iyi kullanabilir oluyorlar. Veya beş duyuyla algılayabildikleri uyaranlara daha açık oluyorlar. Koklamayla ilgili oyunlar örneğin. Renkler, parmak boyaları. Bu duyularının geliştiği dönemde bunları destekleyici oyunlar oynuyoruz. Görsel, işitsel, dokunsal, kokuyla ilgili oyunlar. Ama 2 yaştan sonra daha çok duygularını dile getirebilir oluyorlar. O zaman da mesela duygu ifadesini destekleyecek oyunları daha çok oynamayı tercih ediyoruz beraber.
Nasıl örnek?
Örneğin kendini ifade edebilme oyunları, kızmak, utanmak, eğlenmek, gülmek ve de bunları tanımlayabilecekleri oyunları destekliyoruz. Yani nasıl ilk yıl birinci ikinci yaş arasında koklamayı öğreniyor ve bundan çok zevk alıyorsa 2-4,5 yaş arasında yani kızmaktan, öfkelenmekten, üzülmekten, sevinmekten ve de bunları ifade etmeyi becerebildiği yıllar ve de bunları yapabilmek onlar için beceri, bunları destekleyebilmek önemli. Gene hayatı paylaşmakla ilgili aslında. Bunlar hayatın içinde olan şeyler. Bunları birlikte beraberce paylaşarak yapabilmek onlara da öğretiyor tabii
aslında
ki.
Aslında öğretiyor. Bir de tabii sadece belki biz oynamayacağız o bebeklerimizle, çocuklarımızla. Belki aynı yaş grubundan çocuklarla buluşturmak da değil mi? Hani
tabii,
onların
kesinlikle.
Sosyalleşmesi adına, bir şeyleri paylaşması adına da güzel ve iyi olacaktır.
Evet, zaten yani okullarda öğrenebilecekleri şeyleri, birbirleriyle paylaşarak öğrenebilecekleri şeyleri bizden öğrenmeleri çok zor. Rekabeti öğrenecekler, bizimle rekabet etmeleri zor. Çatışmayı öğrenecekler, çatışma çözmeyi öğrenecekler. Beraber gülmeyi, oynamayı, eğlenmeyi öğrenecekler. mutlaka yaşıtlarıyla bir araya gelmesi lazım. Eskiden çok çocuklu ailelerde aslında daha kolaymış işler. Şimdi çocuklar tek tek büyüdükleri zaman çok da yalnız büyüyorlar aslında. Evet. Mutlaka bir araya gelmeleri lazım.
Bu anlamda kardeş konusu galiba önemli diyeceğim ama kardeşle oynamak ama dışarıdaki bir çocukla oynamak arasında bir fark olsa gerek herhalde, değil mi?
Evet. Dayanışma ve paylaşma farkı var.
Değil mi?
Evet. Kardeş çok önemli bir şey tabii. Her çocuk dayanışmayı ve paylaşmayı ancak kendi kardeşiyle öğreniyor. Ve sonuçta bunu arkadaşıyla da yapmayı öğrenebilir ama kendi kardeşiyle çok daha içsel, çok daha kolayca yapıyor bunu.
Evet. Peki Sayın Tercan, önerileriniz neler olacak, varsa onları almak isteriz.
Mutlaka çocuklarımızı hayatın içinde tutalım. Bir şeyi öğretmek demek onların algılarını kısmen daraltmak da demektir. Çünkü renklerin ne olduğunu öğren, sayıların ne olduğunu öğren. Bu senin için önemli. Hayatın içinde öğrendiğimiz şeyleri değersizleştiren bir şey. Halbuki çocukken biz de hatırlıyoruz. Her şeyden öğrenirdik. Karşımızdaki insanın ifadesinden, konuşmasından, sustuğu, sesini yükselttiği yerlerden ne olup bittiğini hissederdik. Yani öğrenme çocuklar için 360 derece ve çok zengin. Onu daraltmak değil oyunla amacımız, onu zenginleştirmek.
Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Geldiğiniz için sağolunuz. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Aylin Tercan stüdyo konuğumuzdu.
Esti kim bilir, gezdim dün gece şehri şöyle bir. Herkes evinde, kendi halinde, her yerde huzur, her yerde neşe. Bir ben uykusuz, bir ben huzursuz, bir ben çaresiz, bir ben sensiz. Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor. Nerede nasıl yaşarım bir de bana sor.
Evlerin ışıkları bir bir yanarken bendeki karanlığı gel de bana sor.
Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor. Nerede nasıl yaşarım bir de bana sor. Evlerin ışıkları bir bir yanarken bendeki karanlığı gel de bana sor.
Nereden aklımı esti kim bilir, gezdim dün gece şehri şöyle bir.
Eski sokaklar yerli yerine de, dostlar oturmuş kır kahvesinde.
Bir ben uykusuz,
bir ben huzursuz,
bir ben çaresiz,
bir ben sensiz.
Sen ne çektiğimi bir de bana sor. Sensiz yaşamak neymiş bir de bana sor.
Ak düşen saçlarımı tel tel sayarken bunca yıl nasıl geçti gel de bana sor.
Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor.
Sensiz yaşamak neymiş bir de bana sor. Ak düşen saçlarımı tel tel sayarken bunca yıl nasıl geçti gel de bana sor. Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor. Nerede nasıl yaşarım bir de bana sor. Evlerin
yanar bir bir yanarken. Ben dedik ki karanlığı gel te bana sor, bir te bana sor.
Telefon hattımızda Sezi Kalkavan bizlerle birlikte, iyilik yapan, yardımlaşmayı seven, yardım eden gönüllü bir vatandaşımız. Merhaba.
Merhaba, iyi günler.
İyi günler, teşekkür ediyoruz. Şimdi efendim sizin yaptığınız bu çalışmaları dinleyicilerimizle paylaşacağız ama öncelikle sizi tanımak isteriz.
İsmim Sezi, 38 yaşındayım. Neredeyse 39. Eğitimle uğraşıyorum ama bir yandan da hayatımın bir kısmını bu projelerle katkı sağlamaya çalışmakla geçiriyorum.
Eğitimle uğraşıyorum derken?
Yetişkin eğitim, yani kurumsal eğitimlere ağırlıklı çalışıyorum. Evet.
Evet. Bu kadar kısa ve öz tanıtayım kendimi dediniz, öyle mi?
Evet.
Peki o zaman gönüllülük esasıyla yaptığınız çalışmalara bir bakalım isterseniz. Siz şöyle başladınız. İzmir'de lisede okurken yolda ağlayan bir ayakkabı boyacısı çocuğu gördünüz. Ve bunu görmeyle evet. başladı bütün aslında öyle gönüllülük başladı. Esasıyla yaptığınız hizmetler, çalışmalar. Gerisini sizden dinleyelim.
Üniversitede öğrenciydim. Üniversite birinci sınıfta okulun kapısının önünde ağlayan bir çocuk gördüm, ayakkabı boyacısı. Ne yapabiliriz, niye ağlıyor, işte simitçiyle konuştuk, odur budur vesaire, öyle biz tanıştık. O benim kardeşim oldu. Sonra onun kardeşleri de benim kardeşim oldu. Nasıl bir fark yaratabiliriz diye başladık ama ben de çok gencim, o zaman 18 yaşındaydım. Bir burs fonu oluşturduk bu kardeşlerimiz için. Önce 3 tane arkadaşımız için, daha doğrusu kardeş doğru kelime değil çünkü o yaşta onlar bizim arkadaşımız oluyor. Sonra o burs fonunu çevremizi de harekete geçirerek, birebir çocuklarla iletişime geçerek, yani bir dernek, kurum, kuruluş, vakıf hiçbir şey olmadan, aileleriyle tanışarak, çocuklarla tanışarak böyle bir burs fonu oluşturduk. Şimdi 38 tane kardeşimiz oldu Türkiye'nin her yerinde. Hiçbir ayrım olmaksızın sadece okumak istemesi bizim için yeterli. Birebir burs verenle burs alan çocuğun arasındaki ilişki birebir ikisi aralarında görüşerek süreci yürütüyorlar. Bu şekilde başladı, yani ilk yola çıkışım budur.
Evet, peki sonrasında yapmış olduğunuz çalışmalar elbette var. Şimdi çocukları okutuyorum dediniz, okuyan çocuklar var. Ama herkesin yardım elini uzattığı bir platformda herhalde bunu topluyorsunuz.
Şöyle, ben toplamıyorum. Şimdi siz burs vermek istiyorsanız ben sizi burs almak isteyen, okumak isteyen çocukla tanıştırıyorum. Süreci yönetiyoruz. Siz birebir çocukla bir araya gelip onun eğitimine destek olup onun gelişimini takip ederek ilerliyorsunuz. Ama tüm ana bilgiler tabii ki bende. Ben bu seneye kadar hiç dernekleşmeyi veya bir organizasyon kurmayı düşünmedim. Fikirler ve projeler geliştirerek, neyse o fikir ve proje, oraya bir katkı sağlamaya, aracılık etmeye çalıştım.
Evet, başka neler yaptınız?
Başka neler yaptım? Şimdi bu benim hayatım. Bu benim hayatım olduğu için şu dışarıdan bakmaya çalışıyorum hayatıma. Evet. Ben şunu fark ettim. Biz hep dünyanın kötülüğünden şikayet ediyoruz. Yani dünya kötü, çok kötü. O zaman çok kavramsal ve büyük bir karanlıkla baş başa kalıyoruz. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Başa çıkmamız mümkün değil. Ve umutsuzluğa kapılırız. Ama bir çocuğun eğitimi bizim elimizde ve kolumuzun ucunda ve kalbimizden gelerek yapabileceğimiz bir şey. Bir kadının işe yerleştirilmesi bizim elimizden gelen bir şey. Afrika'da bir köyde bir kuyu açılması bizim yapabileceğimiz bir şey. Elimizin ucundakine ve yapabileceklerimize odaklandığımız zaman umutla hareket ediyoruz. Ufak ufak başlayıp etkiyi gördüğümüz zaman biz de çok mutlu oluyoruz. Bu bir mutluluk. Yani ben yaptığım şeyi yardım olarak görmüyorum. Çünkü ben yardım etmiyorum. Ben bu insanlarla arkadaşlık ediyorum, tanışıyorum, kardeşlik ediyorum, evlerine giriyorum. Anadolu'nun tüm köylerine gidiyorum, okulları ziyaret ediyorum, rehber öğretmenler, çocuklar, ağaç dikiyoruz, piknik yapıyoruz. Afrika yine öyle, köylere gidiyorum, insanlarla tanışıyorum, buradan gönüllüler götürüyorum oraya da, oranın köylerine de. Böyle olunca bütünüyle sizin verdiğiniz ve aldığınız bir paylaşım ağı oluyor. Verdiğiniz kadar alıyorsunuz çünkü etkisini görüyorsunuz ve böyle ben şeye benzetiyorum. Havada giden uçak çok hızlı gidiyor ama yakıt ikmali de yapıyorsunuz. Dolayısıyla besleniyorsunuz da. Ben bu duygudan çok besleniyorum. Beni çok mutlu ediyor bu tanıştığım insanların hepsi.
Evet. Şimdi aslında tabii ki sizin söylediğiniz gibi gönüllü olmak anladığımız kadarıyla bir yaşam tarzı ve biçimi. Sizin de yaşam tarzınız bu. Yani yaşantınız bu. Hayatınız evet. Böyle. Gönüllü olmak için ne yapmak gerekir? Ya da gönüllü olanlara neler tavsiye edersiniz?
Şöyle bir şey tavsiye edebilirim. Çünkü etrafımda görüyorum. Herkesin içinde birikmiş bir enerji var hayata, yaşama dair. Bir oturup düşünmek lazım. Neye katkı sağlamak istiyoruz? Çünkü herkesin bir içinde bir şey vardır. Bir cıl yeri. Yani kimisi sokak çocukları için, kimisi genç kızların eğitimi için, kimisi kadınların eğitimi için, sokak hayvanları olabilir, doğa olabilir, deniz olabilir, denizlerin temiz kalması olabilir, dünyanın daha yeşil olması. Yani herkes kendi içinde bir cıl noktasını bulsun önce bence. Çünkü o bize çok büyük bir başlangıç noktası. Ben neye katkı sağlamak istiyorum? Ne konuda bir şey başarmak isterim? Ne yapsam mutlu olurum? Bu soruları kendimize sorduktan sonra ikinci adım katkı sağlama yolumuzu bulacağız. Kendimize de dürüst olacağız. Çünkü hepimizin hayatı ve günlük koşuşturmacası var. İşi var, çoluğumuz, çocuğumuz, hayatımız. Şuna bakacağız. Ne kadar zaman ayırabiliriz? Maddi bir destek ayırabilir miyiz? Bunun hiçbir sınırı yok. Bu 5 lira da olabilir, 500 lira da olabilir. Önemli olan o katkı sağlayabileceğimiz rakamı bulmak. Nasıl bir zaman ayırabiliriz? Fiziksel olarak emek verebilir miyiz? Mesela gidip bir kermeste sokak çocukları yararına olan bir şeyleri satış yapabilir miyiz? Veya orada şeyleri üretebilir miyiz? Ne gibi bir yeteneğimiz var? Yani çocuklara kitap okuyabiliriz, kıyafet toplayabiliriz. Eğitim alan çocuklarla görüşebiliriz. Büyük küçük bizim elimizden ne geliyor, ne yapabiliriz ona bakacağız. Sonra hazırlık yapacağız, üçüncü adım. Yerli yabancı organizasyonlara bakacağız, derneklere bakacağız. İnternetten araştırdıkça zaten bir sürü şey çıkıyor. Bir kurumun bünyesinde de gönüllü olunabilir. Onların aktivitelerinde, yaptığı çalışmalarda. Ufak bir iki denemeyle hazırlıklarımızı yapacağız. Sonraki adım ilk adımı atmak. Eyleme geçeceğiz. Kitap eşya toplanabilir. Atlayıp gidilebilir. O çocuklarla, o ailelerle olunabilir. Veya önden o derneğin çalışmaları takip edilip o dernekte gönüllü çalışılabilir. Bazen öyle şeyler oluyor ki bir projeden haberdar oluyorsunuz ve sizin tanıdığınız bir kişi bir reklam ajansı var ve o projenin tanıtımı için bir şey yapılması gerekiyor. Sizin için 5 dakikada bunu, o bağlantınız hazırlıyor ve siz çok büyük bir katkı sağlamış oluyorsunuz oradaki projeye. Veya çocuğunuzun bisikletini, artık bilmediği bir bisikletini, ihtiyacı olan bir çocuğa Erzurum'a gönderdiğiniz zaman siz çok büyük bir katkı sağlamış oluyorsunuz. Zamanınız varsa bu gönüllü gruplarıyla gidebilirsiniz, çalışabilirsiniz. Tabii Afrika biraz daha uzak ama Türkiye'de de var. Çocuklarla vakit geçirebilirsiniz, kitap okuyabilirsiniz, gönüllü öğretmenlik yapabilirsiniz. Yani harekete geçtiğiniz zaman zaten kendi içinde şey hissediyorsunuz, mutlu oluyorsunuz, onlar da sizi mutlu ediyor. Evet. Oradaki tek notum şu olabilir, kontrollü bir biçimde açılmak.
Evet.
Kontrollü bir biçimde yönetebildiğimiz, duygularımızı da yönetebildiğimiz şekilde ufak ufak katkı sağlayıp karşılığını duygusal olarak alıp o denizde biraz daha derinleşmek.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Kolay gelsin diyelim. Katıldığınız için de teşekkür ederiz.
İyi günler. Güzel günler. Sevgiler.
Sağ olunuz. Gönüllü Sezi Kalkavan telefon hattımızdaydı. Thank you.
ateşe hep bir heves. Dönülür mü başa bembeyaz sine çekilen yangınlarda bir avuç gül biraz ağlas. Sine çekilen yangınlarda bir avuç gül biraz ağlas. Alemi sarma duman, sırrını gel çöz. Sönme izle ah inceden, tüter oluruz köz. Alemi sarma duman, sırrını gel çöz.
Sihirli sözcükler.
Dil ve iletişim uzmanı Elif Berna Kutlat'a bizlerle birlikte hoş geldiniz efendim stüdyomuza.
Merhabalar. Merhaba. Teşekkür ederim.
Şimdi aile içi akrabalık hitaplarından bugün söz etmemizi istediğiniz diye düşünüyoruz.
Evet, öyle bir konuyla geldim.
Öyle bir konuyla geldiniz. Ne güzel, ne iyi ettiniz.
Teşekkür ederim.
Aile içi hitaplar yola çıkacak olursak genellikle akrabalık ilişkilerinde evet. biz bunu görebiliyoruz. Evet. Hani bizim bildiğimiz amca, teyze,
evet.
Hala var, yenge var.
Evlilik söz konusu olunca görümce, elti, kayın, kayınvalide evet, var.
Bütün bunlar var. Nedir yani biz niye kullanırız bunları?
Aslında şöyle.
Yani Avrupa'da yoktur böyle bir kullanım.
Evet, biz biraz doğuluyuz bu konuda. Evet. Hatta bu akrabalık bağlarına ilişkin özel adlandırma yapılan kültürlere Sudani kültürler deniyor. Sudani yani Sudan'dan geliyor zaten. Sudan gibi diye çevirebiliriz. Sebebi de şu, bu alanda araştırma yapan sosyal antropologlar ilk defa Sudan'da karşılaşmışlar bununla. Ben yabancılara Türkçe öğretirken sıklıkla şey diye çevirirdim. Yani Türkiye'de aile mafya gibidir. Her pozisyon, her durum için, her ilişki için ayrı bir isim vardır. Bunları öğrenmeniz lazım. Özellikle Türklerle evlenen yabancıların çok ihtiyacı olur. Özellikle de hanımların. Erkekler bu konuda biraz daha özgün bir yerde durabiliyorlar. Ama hanımların bu işi bilmesi gerektiğine dair bir kabulümüz var, sessiz kabulümüz. Çünkü ilişkiler her ne kadar biz ataerkil bir toplumda olsak, aile ilişkilerimiz anaerkil yürüyor hala. Bunun da göstergesi aile büyüklerine kızın evinde bakılmasıdır demiş bir sosyolog antropolog. O yüzden anaerkil olduğumuzu anlayabiliriz yani. Hani bu önemli bir süreç çünkü. Türkiye'de de aile ilişkileri açısından son yıllarda yapılan çok çalışma var. O çalışmalarda özellikle dil anlamında yakındığımız ve beğenmediğimiz bir özelliğimiz ama bunun bir zenginlik olduğunu galiba yeni yeni fark ediyoruz.
Evet, aslında büyük bir zenginlik. Yani dil açısından da özellikle.
Öyle. Ben bugün hatta program yapımcısı arkadaşlarımızla konuşurken hazırlık aşamasında söylemiştim. Ben yengelerden bahsetmek üzere geldim diye. Evet. Çok da güzel bir çalışma var. Eğer dinleyicilerimiz arasında meraklıları varsa Yengeler Cumhuriyeti diye bir çalışma. Mustafa Çiftçi ve Tanıl Bora'nın bir derlemesi.
Yeni bir çıktı kitap.
Yeni sayı. Son bir yıl fakat asıl önemli kısmı çok güzel ve samimi farklı yazarların farklı öyküleriyle derlenmiş bir çalışma. Çok da keyifli, zaman zaman kendi ailenizi yakalamak mümkün olabiliyor. Yengeleri niye seçtim? Sebebi temelde şu, yenge sözcüğü aslında bizim bu aile akrabalık ilişkilerini nasıl işlettiğimizi en iyi gösteren sözcüklerden biri.
Evet.
Şimdi evlilik dolayısıyla ortaya konulan akrabalık ilişkisi adları biraz daha farklı işte biraz önce söylediğimiz gibi. Hepimiz aile içerisinde bunları aslında taşıyoruz. Bunların getirdiği aile ilişkilerini de taşıyoruz ama kimimiz ismini söylüyoruz, kimimiz söylemiyoruz. Biraz önce işte arkadaşlarımızla sohbet ederken demişlerdi ki yani biz sevmiyoruz mesela görümcem, eltim demeyi. Ama bilmek durumunda kalıyoruz ilişkileri, isimlerini değilse de. Dediğim gibi kadınların bunu yürütmesini bekliyor toplum. En bunun belirgin olduğu yerde yenge sözcüğü. Yenge sözcüğü Türkçe bir sözcük. Kökeni hakkında bir takım tartışmalar var ama iki yerden geldiğini söylüyorlar. Bir tanesi yenge yani yanında gelen gibi belki aha, çevrilebilir. Evet. O gramerin öyle bir özelliği var. Bunu sürekli yanda duran gibi tercüme edebiliriz. Hani ailenin erkek çocuğunun ya da işte dayısının amcasının yanında duran eşi destekleyen anlamında. Bir diğeri de yenge yeni sözcüğünün eski söylenişine benzediği için yeni gelinden yengeye evrilmiş deniyor.
Fakat aslında her ikisi de çok mantık olarak yani güzel yerinde.
Fakat burada önemli olan şey şu, aslında biz bir şekilde yenge sözcüğünü kullandığımızda kendimizi de konumlandırıyoruz. Fark etmediğimiz bu işte. Yani biz akrabalık ilişkilerine dair sözcükleri kullanırken ilişkinin içindeki kendimizi konumlandırma halimizi çok fark etmeyebiliriz. Çünkü sözcükler çok kanıksanmış oluyor. Mesela ben birisine yenge diyorsam o ilişkide erkek tarafı olduğumu ifade ediyorumdur.
Evet.
Yani ben erkek tarafı olarak birisine yenge diyebilirim. Birisine yenge diyorsam karşımdaki kişinin yaşça benden büyük olması gerekir. Ben yaşça benden küçük birisine yenge demem. Türk kültüründe kimse demez
kimse
kolay
demez,
kolay.
Evet.
Daha da önemlisi bir evlilik olmasa bile eğer birisine yenge deniyorsa ortamda o bir şahısla ilişkilendirilir ki ona göre yengemiz olur. Bir daha başka bir şahısla ortamda ilişkilendirilemez.
Evet.
Dolayısıyla kabaca söylersek bu doğada karşılaşılan haliyle bir işaretleme yapılır. Yani yengemiz olduktan sonra ortamdaki diğer erkeklerle arasında romantik bir iletişimin olmayacağına dair bir kabul gerçekleşir. Ve eğer yengemiz olduysa ve bir başkasıyla romantik bir ilişkisi olduğunu düşünürsek kodlarımız kırılır, kültürel kodlarımız ve en medeni duruşumuzda bile bir serinlik yaşarız. Dolayısıyla yengelik aslında başlı başına bir kadının bu içinde bulunduğu toplumdaki duruşunu çok belirleyen bir sözcük. O yüzden biz hazırlık aşamasında konuşmuştuk. Bizim program grubunda kimler yenge diye. İşte ben yengeyim, o yenge. Hayır, bu yenge değil, henüz olmadı. Neden? Çünkü yengelik aynı zamanda kadınlar açısından bir tür pasaport demek. Belli bir ilişki ağına dahil olma pasaportu.
Evet.
İlginç olanı şu. Yenge diyebilmem için erkek tarafı olmam gerek. Fakat yengenin bu yengelik pasaportunu kullanması kadınlar arasında mümkün. Mesela kadınlar arasında sevilen ve sevilmeyen yengeler var. Yengelerin çok sevilmediğini de kabul etmemiz lazım. Feray Hanım'la bakışırlar şu anda program yapımcımızla. Nedeni şu aslında, yabancı olmak. Hatta bir araştırmacının güzel bir ifadesi var. Diyor ki yenge olmak yeniden tanımlayan kişi olmak demektir. Şimdi benim abimle bir ilişkim var. Ama abimle aramdaki ilişki yengemin varlığıyla yeniden tanımlanacak. Dolayısıyla o yeniden tanımlama hali hem yengelerin bir pasaportu, yani farklı alanlara girmek, yeniden tanımlamak. Benim zaten sahip olduğum aile çevreme yengemin gözüyle de bakmam gerektiği için orada bir güç var. Fakat bunu kabullenmek ve buna uyum sağlamak kadınlar arası ilişkilerle yürüyor. Hatta sevilen yengeler için sıklıkla yapılan röportajlarda şöyle bir şey çıkmış. Yengem ama hiç yengem gibi değil.
Yani, şimdi yengem gibi olması için ne olması gerekir acaba?
Evet, yengem yani. Gibi olması için biraz işte muhalif olmayı göze alması gerek. Cevval yengeler var. En çok sevilen mesela seçilmiş yengeler, çok yakın yengelerin birkaç özelliği var. Onları da çıkarmışlar. Örneğin çok nasıl diyelim, çok hamaratlar bu yengeler. Ailenin çeşitli zor durumlarında, örneğin işte bir cenaze, bir düğün, ev içerisinde bayram vesaire gibi hane içinin çok hareketli olduğu dönemlerde bu yengelerin çözüm üreticiliğiyle, hatta araştırmacısı şöyle söylemiş, evlilikle pasaport edinebilir yenge ama vize böyle durumlarda veriliyor. Hamarat yengeler. İlişkilerde mesela yengelerin yeniden tanımlama özgürlüğü var ama söyledikleri söz çok ağır. Hatta bir bunun üzerine konuşurken tecrübeli bir yengeyle o bana dedi ki yengenin tüyü ağır olur. Sözü dedi çok ağıra kaçar. O yüzden on düşünüyorsa bir tane söyleyecek. Mesela bu tüyü ağır olur ilginç bir söz değil mi? Yengeler için zaman zaman söylenenlerden. Yine yengeliğin mesela önemli özelliklerinden biri, yengenin temelde aile içerisindeki nasıl söyleyelim, ilişkilerde hep bir fazla olduğunu bilerek yıllarını geçirmesi. Bu çok gelinler için aslında var olan bir şey. Erkeklerde pek böyle bir eniştelikte böyle bir durum çok yok gibi. Ama yengelik böyle, yani bir fazla olduğunu, hatta işte geçmiş dönemden çoğumuzun anneanne, anne düzeyinde belki hatırlayacağı şey, sofrada hani kenarda durma hali, o bir fazlalıktan. Bunun yıllar içerisinde o alınan vizelerle ailenin asli unsuru olma hali var. Yenge sözcüğü ve yengelik ilişkileri aslında Türk aile yapısı açısından çok önemli verileri içinde barındırıyor. Öyle ki sadece aile değil, biraz önce söylediğimiz gibi bir sosyal ortamda, hatta bir iş yerinde yengeliğe bağlı pek çok ilişki değişikliğini görmek mümkün. Ve bir kelimenin içinde bütün bunları kültürel olarak toplayabiliyoruz. Kaldı ki hani sizinle biraz önce söylediğimiz aile içerisinde pek çok isim var. Ve bu isimlerin hepsinin de bir değeri var. Tıpkı yengelik belki çok yıldızlardan biri.
Evet, ve çok dağılmış, genişlemiş içerik olarak değil mi, kapsam.
Hatta işte bu yenge hanım ve yenge hitapları esnaf arasında da mesela bir çalışmada öyle. Esnaf genellikle işte hepimiz biliriz, Türkiye'de pazar gezmiş aşağı yukarı dinleyicilerimizde de böyle bir tecrübe vardır. Abla, yaşınız biraz büyükse anne. Benim bir arkadaşım öyle söylerdi. Ben taksi şoförünün ve pazarcının, hanımefendi ve bayan diyeninden korkarım. Çünkü hani oradaki o mesafelilik bir sürü şeyi getirir. Örneğin işte maddi olarak biraz daha zarara girebilirsiniz. Biraz daha belki bekletilirsiniz vesaire. Ama abla, anne,
Yenge
bunların ilerisi. Yengenin esnaf içerisinde şöyle bir kullanımına sıklıkla karşılaşmışlar araştırmalarda. Sorun çıktığı zaman yenge dendiğine dair. Yani hatta evli bile olmayabilirsiniz. İşte elma aldınız da aranızda pazarcıyla bir şey çıktı fiyattan, kilodan vesaireden. Eğer sorun büyüyecek gibi olursa esnafın yenge hanım diye hitap ettiğini gözlemlemişler mesela. Yenge hanım diye hitap edildiği zaman ama bir sorun var, çözeceğiz demek.
Bir de şey, karşı tarafta biraz daha galiba yani
mesafeleniyor, konumlanıyor
ve daha bir rahatlıyor sanki.
Evet, çünkü
yani kadın da rahatlıyor aslında.
Kesinlikle işte o pasaport, biraz önce söylediğimiz pasaport tam da sizin söylediğiniz bu rahatlamayı getiriyor. Çünkü yenge adı altında, yenge aracılığıyla konuşulan her süreçte eğer bir erkek ifade ediyorsa aslında şunu söylüyor. Dünya ahiret bacımdır, kendisine kadın gözüyle bakmam abi, emin olabilirsin.
Mesajı verilmiş oluyor.
Kesinlikle. Evet. Çünkü bununla ilgili yine üst düzey yöneticiler arasında yapılmış bir çalışma var. Bilemiyorum tabii büyük kurumlarda hala geçerli midir. Eşiniz hanımefendi nasıllar? Hani en saygılı hali. Eşiniz hanımefendi nasıllar biraz fazla gidiyorsa eşiniz nasıl? Ama karınız nasıl diye sorulmuyor Türkiye'de. Aynı kelime ama bir, hele de örneğin bir daire başkanı ya da idareciye her zaman için eşiniz, ama samimiysek, aile içindeysek yenge. Yenge hanım nasıllar?
Çok teşekkür ediyoruz efendim.
Ben teşekkür ederim.
Geldiğiniz için sağ olunuz. Dil ve iletişim uzmanı Elif Berna Kutluata bizlerle birlikteydi. Yarın bizler yine burada olacağız. Görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.
Hayatın sesleri.